Ayrım 19, Arabalarım, Erhan Bener, sayfa 193. 9. Venedik. Venedik'i çok merak ediyorduk. Ben ayrıca bütün sokaklar kanal şeklinde olduğuna göre arabayı nereye bırakacağımızı düşünüyordum. Kentin varoşlarına geldiğimizde yol bitti. Ana kanalın kenarında büyük bir iskele vardı. Vaporetta dedikleri dolmuş motorlarıyla gondollar sıra sıra dizilmiş turistleri beklemekteydi. İskelenin arkasına çok büyük, çok katlı otoparklar yapılmıştı. Bir turist bürosu yardımcı oluyordu. Çok pahalı olmayan bir otel istedik. Listesine baktı, bir yere telefon etti, sonra elimize bir adres ve bir sürü broşür tutuşturdu. İstersek gondolla, istersek vaporetta ile gidebileceğimizi söyledi. Otel kent merkezine yakındı. Gerekli eşyalarımızı yanımıza alıp, arabayı otoparka bıraktıktan sonra iskeleye indik. Gondolların çok pahalı olacağını düşünerek vaporettalara doğru yöneldik. Elimizdeki adresi vaporettaların başında bekleyen yöneticiye gösterdik. Bize birisini işaret etti. İçeri girerken bilet kestiler. Koltuklara oturduk. Az sonra vaporetta hareket etti. Gerçekten de kanallardan oluşan cadde ve sokaklardan geçiyorduk. Kanalların üstünde her biri birer sanat eseri köprüler, yalnızca yayaların dolaşmalarını sağlıyordu. Kanalların iki yanına sıralanmış olan evlerin eskiliği dikkatimizi çekti. Evlerin önünde bir insanın ancak geçebileceği ende kaldırımlar vardı. Her kapının önü küçük bir iskele yandırıyordu. Satıcı gondolları buralara yanaşıyor, pencerelerden sarkan hasır sepetlere ısmarlanan ötebirleri dolduruyor, satıcı sepetten parasını alarak öteki kapıya doğru yöneliyordu. Vaporetta'nın kaptanı sonunda bizi de ineceğimiz iskeleye bıraktı. Burası kalacağımız otelin kapısıydı. Kapının önünde Neşecan'la bakıştık. Otelin dış duvarları öylesine harap görünümdeydi ki fena halde canımız sıkıldı. Gerçi turizm bürosundaki memura fazla pahalı olmasın demiştim ama böyle neredeyse yıkıldı yıkılacak bir yer olabileceği aklıma bile gelmemişti. Vaporetta'da uzaklaştığı için geceyi orada geçirmekten başka çaremiz yoktu. İsteksizce kapının zilini çaldım. Göz deliğinden birisinin baktığını hissettim. Kapı açıldı, içeri girdik ve şaşırdık. Dış görünüşüyle hiç ilgisi olmayan, son derecede modern ve şık bir otel lobisindeydik. Resepsiyonda kaydımız yapıldıktan sonra bir komi çantalarımızı alarak bizi odamıza çıkardı. Odamız da gayet konforluydu. Pencereler ilginçti yalnız. Kanatlarını açtığınız zaman eski, küçük birer çerçeveyle karşılaşıyordunuz. Bütün evler böyleydi anlaşılan. Kentin o romantik havasını bozmamak için dış cephelerini restore ederek korumuşlar, içlerini ise modern gereksinmelere göre değiştirmişlerdi. Pencereler dış cephede olduğu için içerisini düzenlerken dışarıdaki küçük pencereleri bozmayacak biçimde içerisinin dekorunu yalancı pencerelerle güzelleştirmişlerdi. Biraz dinlendikten sonra aşağıya indik. Resepsiyondaki genç kadın Fransızca konuşuyordu. Bize bir takım broşürler verdi. Otelimiz büyük kanala ve kent merkezine yakındı. Binaların kapılarının önünden geçen dar kaldırımı izleyerek, büyük kanalın üstündeki yüksek bir kemer biçimindeki Rialto Köprüsü'nden geçip San Marco Meydanı'na çıkabilirdik. Biz de öyle yaptık. Biz köprünün üstünde yürürken altımızdan gondollar ve vaporettalar geçiyordu. Gondolcular Venedik'te geçen tarihi filmlerde gördüğümüz kılıklar içindeydiler. San Marco Meydanı gerçekten muhteşemdi. Çevresinde saraylar, çan kulesi, büyük saat, cephesi olağanüstü süslemelerle işlenmiş San Marco Bazilikası buradaydı. Alanın ortasında bizim yeni cami önündekini andıran şekilde binlerce güvercin, gelip geçenlerin satıcılardan küçük külahlar içinde satın alıp attıkları yemleri yemekteydi. Durmur demeye kalmadan yiğit ortalarına fırlayınca hep birden uçuştular. Önce kızdık ama binlerce kuşun birden havalanması görülmeye değerdi. Venedik'te kaldığımız 3 gün boyunca tam bir turist gibi davrandık. Başta ünlü Dukalar Sarayı olmak üzere büyük sarayları, müzeleri dolaştık. Bir vaporettaya binerek cam işlemeciliğiyle ünlü Murano Adası'na gittik. Cam eşyaları ve bunların yapılışını hayranlıkla izledik. Ana olarak birkaç süs eşyası aldık. Venedik'in ipek el işlemesi kravatları, eşarpları da ünlüydü ve hayli ucuza satılıyordu. İtalya'ya daha önce giden arkadaşlar bize satıcılarla sıkı sıkı pazarlık etmemizi ve onların istediği fiyatın yarısından fazlasını ödemememizi tembih etmişlerdi. San Marco Meydanı'nın kenar sokaklarındaki dükkanlarda ve sokak tezgahlarında çeşit çeşit renk renk hatıra ve hediyelik eşyalar sergileniyordu. Biz de gondol biçimde bir masa lambası aldık. Bu arada Türkiye'deki eş dost ve akrabalara armağan olarak birkaç kravat eşarp seçtik. Tezgahtarların hepsi birkaç dilden konuşabiliyorlardı. Sıkı bir pazarlıktan sonra gerçekten de fiyatları yarı yarıya indirdik. Başarımızdan son derecede hoşnut olarak paketler ellerimizde biraz daha dolaşalım derken gözümüz dükkan vitrinlerine ilişti. Bizim çekişe çekişe pazarlık ettiğimiz eşya vitrinlerde pazarlık sonunda indirdiğimiz fiyatlardan sergileniyordu. Bu arada bir düş kırıklığına da ayakkabı dükkanlarında uğradım. Paris'te kendime şöyle güzel, rahat bir ayakkabı almak için ayakkabıcılara dolaştığımda İtalyan ayakkabılarına hayran kalmıştım ama çok pahalı oldukları için alamamıştım. Bizim piyasa alışkanlığımızla bunlar Fransa'ya ithal edildiğine göre bir sürü gümrük vergisi filan ödeniyor. Üstelik ithal malı olduğu için kar marjı da yüksektir. Nasılsa İtalya'dan geçeceğiz, oradan ucuza alabilirim diye düşünmüştüm. Oysa buradaki vitrinlerde gördüğüm fiyatlar Paris'tekilerin çok üstündeydi. Yani pazarlık yapıp yarıya bile indirsem yine de daha pahalıya gelecekti. Üstelik oradaki kadar bol çeşit yoktu. Kaliteleri de bana sanki daha düşük göründü. Venedik'ten ilk fırsatta tekrar gelmek umuduyla ayrılırken gözümüz arkada kalmadı desem yalan olur. Bu kez bir gondola binerek arabayı bıraktığımız kapalı garajlara döndük. Bu arada gondolcumuz "O sole mio" diye şarkı söylemeye başlamaz mı? Bilemiyorum. Bu da turistik bir mizansen miydi? Yoksa Venedik'te gondolcular her zaman böyle şarkılar söylüyorlar mıydı? Venedik'ten kuzeye Trieste üzerinden Yugoslavya'ya doğru yola çıktık. Trieste uzun süre Avusturya'nın egemenliğinde kaldıktan sonra Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtalya'ya iade edilmiş olan bir liman kentiydi. Bizim için fazla ilgi çekici bir taraf yoktu. Bu bakımdan kentin içine girmedik. Hava nefisti. Her taraf yemyeşildi. Canımız piknik yapmak istedi. Yol kenarındaki bir bakkaldan öteberi aldık. Ancak burada da peyniri anlatıncaya kadar canımız çıktı. Arabamızda peynir derken bakkal birden ayıldı. Peyniri nereden öğrenmişti hala merak ediyorum. Meğer onlar da herhalde Sırbistan Fatihi Osmanlılardan öğrenmişlerdi ki peynire peyniro diyorlarmış. 10. Dönüş yolu. Yugoslavya'ya geçtikten sonra görünüm sıradanlaştı. Daha önce Zagreb ile Belgrad arasında başımıza gelenlerden sonra o yolda fazla oyalanmadık ve Niş'e kadar ancak yemek molası vererek duraklamadan yolumuza devam ettik. Bulgaristan'a girer girmez hayatımda ilk kez bir trafik cezası ödedim. Sofya'ya yaklaşıyorduk. Yol çok dardı, önümde ard arda bir sürü kamyon sıralanmıştı. Hava çok sıcak, bunalıyordum. Bir ara ileriye baktım, karşı yol bomboş. Önümdeki üçüncü kamyonla dördüncü kamyonun arasında sığınabileceğim yeterli bir boşluk vardı. Hemen işaretimi verdim ve fırladım. Kestirdiğim şekilde üçüncü kamyonun önündeki boşluğa girdim. Ancak o zaman bu boşluğun nedenini anladım. Sağ tarafta bir trafik polisi arabası yolu kesmişti. Hemen durmamı işaret ettiler. Son derecede nizami bir geçiş yapmıştım. Niye durdurduklarını anlamadım. Bunun sıradan bir denetleme olduğunu düşünerek arabayı sağa çektim ve pencereden kağıtlarımı uzatmaya hazırlandım. Ancak yanıma yaklaşan polisin suratı son derecede asıktı ve elinde bir makbuz tutuyordu. Bütün dil zorluğuna karşın anlaşmamız zor olmadı. Polis sağ taraftaki bir levhayı gösterdi, şaşırarak baktım. Levhaya göre 10 kilometreden fazla hız yapmak yasaktı. Bu dümdüz yolda saatte 10 kilometre ile gitmek neredeyse olanaksız bir şeydi. Kaldı ki şimdi bizim yüzümüzden durmak zorunda kalan önümdeki kamyonların bile çok daha hızlı gittikleri açıktı. Bu levhanın Bulgaristan'dan transit geçen turistlerden para sızdırmaktan başka amacı olmaması gerekti. Bir ordu komutanı gibi göğsü madalyalarla süslü trafik polisiyle tartışmanın anlamsızlığını hemen kavrayarak cüzdanımı çıkardım. Leva kabul etmedikleri için resmi kurdan 2 leva 1 dolar hesabı ile serbest piyasada 6 leva 1 dolardı. 10 levalık cezam için 5 dolar ödedim. Az ötede hız sınırı kalkıyordu. Yolumuza devam ettik. Sofya'da karnımızı doyurup bir tur attıktan sonra memlekete doğru yola çıktık. Vaktimiz olduğu için ve bir de Bulgaristan'daki sürpriz trafik yasakları nedeniyle acele etmiyorduk. Filibe'de, Plovdiv, bir mola verdik. Tekrar yola çıktığımızda benzinimizin bizi Türkiye'ye kadar götüremeyeceğini fark ettim. Ne var ki o günkü Bulgaristan'da da Yugoslavya'da olduğu gibi akaryakıt istasyonları çok nadirdi. 11. Türk Köyü. Yol kenarında istasyon bulamayacağımı aklım kesince bir kasabaya girip oradan depoyu doldurmaya karar verdim. Kiril alfabesiyle yazılı levhalardan bir şey anlamıyordum ama göstergede kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayınca bir levhanın yakın bir kasabayı gösterdiğini düşünerek o tarafa saptım. Yol giderek darlaştı. Benzinim de giderek azalıyordu. Yolun çıkmaz olduğunu düşünmeye başlamıştım ki kulağımıza uzaktan bizim Rumeli havalarını andıran türkü sesleri gelmeye başladı. Biraz hızlandım. Bir köşeyi döner dönmez karşımıza büyükçe bir köy ve köy meydanı çıktı. Önce duraksadım ama duyduğumuz türkülerin sözlerinin Türkçe söylendiğini fark ederek ilerledim. Sesler birden kesildi. Arabadan çıktım. Muhtar olduğunu tahmin ettiğim yaşlı, sakallı bir adam oturduğu yerden kalkarak bana doğru geldi. Yüzümde korku ve merak karışımı bir ifade vardı. Biz Türk'üz dedim. Tanrı misafiriyiz. Kuşkusu sürüyordu ama yüzünde belli belirsiz bir gülümseme görür gibi oldum. Hoş geldiniz dedi. Buyurun bir ayranımızı için. Sağ olun dedim. Biz Fransa'dan geliyoruz. Memlekete dönüyoruz. Buraya yakın bir yerde benzinimizin çok az kaldığını fark ettim. Benzin istasyonu bulamayınca buraya saptım. Sizi rahatsız ettik. Eğlencenize engel olduk. Başını salladı. Düğünümüz vardı dedi. Hele buyurun bir soluklanın. Derdinize çare bulmaya çalışırız. Neşecan'la Yiğit de arabadan indiler. Burada olanların bizim köylülerimizden hiçbir farkı yoktu. Yalnız uzunca bir masanın çevresinde kadın erkek birlikte oturmuşlardı. Köy çocukları bir yandan bizi göz ucuyla inceliyor, bir yandan da arabanın karoserisini elleriyle yoklayarak okşuyorlardı. Bizi de masaya aldılar. Anadolu usulü selamlaştık, hal hatır sorduk. Nereden gelip nereye gittiğimizi anlattık. Bize ikramlarda bulundular. Gelinle damat da masanın öbür ucunda yan yana oturuyorlardı. Bizde adet olduğu gibi baktım gelinle damadın giysilerine paralar iğnelenmişti. Ben de kalktım, ikisine de birer yeşil banknot taktım. Bizi alkışladılar. Vakit geçiyor, sohbet sürüyor, benzinden haber çıkmıyordu. Sonunda muhtar sabırsızlandığımı fark etti. Kulağıma eğilerek, bizim köyde benzin kullanmayız. Traktörler için mazot kullanırız. Ama başkedikli'nin cipi var. Arabası burada, kendisi yok. Zaten olsa da o Bulgar gavurudur. Ondan isteyemeyiz. Ben kızanlara tembih ettim, boruyla arabanın deposundan çekip getirecekler. Karakol biraz uzaktır da ondan geciktiler. Fark ederlerse sizi cezalandırmazlar mı dedim, boşver dercesine elini salladı. O değil ama ben bir olay çıkar, başımız derde girer diye korkmadım desem yalan olur. Neyse ki biraz sonra iki delikanlı ellerinde bir jerikanla göründüler. Oradan arabanın deposuna aktarmak da epey sorun oldu. Lastik hortumla çekip boşalttılar jerikandaki benzini. Muhtara para vermek istedim, şiddetle reddetti. Neşecan'a oyalı bir başörtüsü, Yiğit'e el örgüsü bir yün çorap armağan ettiler. Hepsiyle ayrı ayrı vedalaşarak oradan ayrıldık. 12. Korkulu anlar. Kapıkule'ye yaklaştığımızda karanlık basmıştı. Yol tenhaydı. Gökyüzünde kocaman bir mehtap vardı. Seslilik içinde sadece motorun mırıltıyı andıran işleyişi duyuluyordu. Bir ara bu mırıltıya başka bir sesin karıştığını fark ettim. Başımı çevirip baktım, Yiğit pencereden dışarıya bakıyor, pek anlaşılmayan bir şeyler söylüyordu. Kiminle konuşuyorsun dedim. Büyük babamla. Önce ne demek istediğini anlamadım. Büyük babanla nasıl konuşuyorsun dedim. O öldü biliyorsun. Biliyorum ama o bana demişti ki ben öldüğümde Ay'a gideceğim. Oraya bakarsan beni görürsün demişti. İşte bak orada ben görüyorum. O zaman babamın gerçekten de Yiğit'e sünnet olduğu sırada böyle bir şey söylemiş olduğunu anımsadım. Babamın ölümüne hiç aldırış etmemiş gibi davranışı aslında bizi üzmemek içindi. Yoksa onu içinden hiç çıkarmamıştı. Hesapça sınıra birkaç kilometre kalmıştı ki karanlığın içinden karşımda birden çok güçlü bir kırmızı ışık belirdi. Megafonla da bir şeyler söyleniyordu. Işığın kamaşması geçince yolun üstünde ellerinde makineli tabancalar bulunan iki gölge gördüm. Bunların asker olduklarını tahmin ettim. Gerçi diplomatik dokunulmazlığımız vardı ama ne yapacakları belli olmazdı. Acaba sınırdaki bir Türk köyüne uğradığımızı ve başçavuşun arabasından benzin aşırdığımızı mı saptamışlardı? Eğer böyleyse durum vahim demekti. Çoluk çocuk gece vakti bir sınır karakolunda sabahlayabilir, dahası ellerimize kelepçe vurularak en yakın il merkezi olan Plovdiv'e de götürülebilirdik. Köylüleri ele vermek aklımdan bile geçmiyordu. Bunun için bizi de suçlayamazlardı aslında. Ama niyetleri kötüyse eşyamızı didik didik ederler, arasına bizi suçlayacak bir şeyler, bir bildiri ya da uyuşturucu bir madde sokuşturabilirlerdi. Kaldı ki bunlar bir takım eşkıya da olabilirdi. Arabanın motoru güçlüydü. Aklımdan bir an gaz pedalını kökleyip oradan hızla uzaklaşmak gibi delice bir fikir geçti. Son anda kendimi tuttum. Arkamızdan körlemesini ateş edebilirler ve bizi vurabilirlerdi. İster istemez durdum. Askerler biri önde biri arkada her an ateş edebilecek pozisyonda yaklaştılar. Ben de arabadan indim, ne söylediklerini anlamıyordum. El fenerleriyle önce arabanın içine baktılar, sonra diplomat dememi aldırmadan bagajı ve motor kaputunu açmamı istediler. Silah tehdidi altında dediklerini yaptım. Anladığım kadarıyla kaçak yolcu olup olmadığını arıyorlardı. Sonunda bir şey olmadığına akılları kesmiş olmalı ki işaretle yolumuza devam edebileceğimizi söylediler. Biz de sinir küpü halinde sınıra doğru ilerlememizi sürdürdük. Sınırda başımıza gelen bu olayı anlattığımız bizim yetkililer, Bulgarların adam kaçırdığımızdan kuşkulanmış olabileceklerini söylediler. Çünkü o günlerde henüz Berlin'deki duvar rejimi bütün şiddetiyle hükmünü sürdürüyordu. Bulgaristan'daki rejim de Sovyet rejimini aratmayacak bir sertlikteydi. İstanbul'da birkaç gün oyalandıktan sonra Ankara'ya geçtik. Babamın yokluğuna alışmak kolay olmadı. Annemle kız kardeşim biz Paris'ten kesin döneceğimiz için bize yakın bir eve taşınmışlardı. Bir hafta kadar kaldıktan sonra Neşe Can'la Yiğit'i Ankara'da bırakarak iznim bitmek üzere olduğu için tekrar yollara düştüm. 13. Yaz bekarlığı. Dönüş yolculuğu olaysız geçti. Erhan Işıl'la buluştuk. İki odalı, dayalı döşeli bir pansiyon tuttuk. İki ay bu pansiyonda kaldık. Paris'teki arkadaşlarımız bizi pek yalnız bırakmıyorlardı. Bir akşam biri, öbür akşam öteki bize veda yemekleri veriyorlardı. O yemekler sırasında birkaç kez kalp krizini andıran şekilde fena halde sancılandım. Türkiye'ye döndükten sonra bunun Safra Kesem'deki inşaat yapmaya yetecek miktardaki taştan ileri geldiği anlaşıldı. O zamanki yöntemlerle hayli zor bir ameliyat geçirdim. Bu davetlerden birine Işıl'ın arabasıyla gitmiştik. Ben de arabamı delegasyonun önüne park edip bırakmıştım. Ertesi sabah büroya gittiğimde bir de baktım, iki lastiği de bıçakla kesilmiş. O günlerde terörist Ermeniler Türk diplomatlarına karşı çeşitli eylemlere girişiyorlardı. Daha önce de dört lastiğin birden aynı yerde bıçaklanmıştı. Tabii bunu da hemen onların hanesine yazdık. Bereket versin hemen 50 adım ötede bir lastik dükkanı vardı. Haber verdim, hemen gelip lastikleri değiştirdiler. Tabii kimsenin günahına girmek istemiyorum ama bu işi yapan gerçekte kimdi diye hala düşünüyorum. O sıralarda Paris zaten bir ana baba günüydü. Ulaştırma işçileri greve gitmişlerdi, metrolar, otobüsler işlemiyordu. Hükümet askeri araçları yollara çıkarmıştı ama koskoca kentin yükünü çekemiyordu bunlar. Çalışanlar yollarda perişan oluyorlardı. Taksilere gün doğmuştu. Özel araba sahiplerinden bazıları bir çeşit dolmuş sistemi uygulamaya başlamıştı. Bizim için pek bir sorun yoktu. Tuttuğumuz pansiyon delegasyona yakındı. Ayrıca çalışma saatlerimiz bakımından rahattık. Ancak kent merkezinde bir işimiz olduğunda ya da alışverişe çıktığımızda biz de trafiğe sıkışıyor ve hayli sıkıntı çekiyorduk. 14. Bir güzel mihmandar. Paris'te diplomatik plakalı otomobil sahibi olmanın bazı ayrıcalıkları olduğunu bu yaz bekarlığı döneminde fark etme olanağı buldum. Bir gün zorunlu bir alışveriş için Printemps mağazasına gitmem gerekmişti. Arabamı mağazanın park yerine bırakıp alışverişimi yaptım. Çıkışımda sanıyorum çalışma saatinin bitimine rastladığım için yollar her gün olduğundan daha kalabalıktı. Trafik bir türlü ilerlemiyordu. Kaldırımın kenarında sıkışıp kaldım. O sırada otobüs durağında bekleşen ve arabalara otostop işareti yapan iki kızla göz göze geldik. Birisi irice, sarışın, öteki ufak tefek, kumralla esmer arası. Sarışın olan daha bir alımlı, ufak tefek olan daha sevimliydi. Arabalarda olanlar aynı yöne gidenleri yanlarına alıyorlardı. Benim hele de diplomat plakalı bir arabada olduğuma göre onları görmezden gelmem kabalık olurdu. Seslendim. Ben Malesherbes'e yönüne gidiyorum. Siz ne tarafa gideceksiniz? Sarışın olanı ben ters yöne gideceğim dedi ama Mire'yi bırakabilirsiniz. Buyurun dedim. Böylece adının Mire olduğunu öğrendiğim kıza. Kız teşekkür ederim diyerek çevik bir hareketle kapıyı açıp yanıma oturdu. O sırada da öndeki araçlar harekete geçti. Trafik akışı o kadar ağırdı ki kızı evine bırakıncaya kadar uzun uzun sohbet etme fırsatı bulduk. Benim bir Türk diplomatı olduğumu öğrenince çok şaşırdı. Hayatında hiç Türk görmemiş, Türkleri o başka türlü sanırmış. Evli miymişim, kaç karım varmış, ne kadar zamandır Paris'teymişim, çok güzel Fransızca konuşuyormuşum. Söylemeseymişim yabancı olduğumu anlamazmış, arabamı da çok beğenmiş, Fransız arabası değilmiş herhalde falan filan. Yabancılarla tanıştığımızda genellikle ilk söylenen sözlerdi bunlar. İnsan ister istemez kendisini savunmak zorunda kalıyor. Onu büsbütün şaşırtmak için yazar olduğumu da söyledim. Fransızcaya çevrilen kitabımdan söz ettim. O zaman ne diyeceğini bilemedi. Hayran hayran yüzüme bakmaya başladı. Ben de onu sorguya çektim. Bu gibi durumlarda klasik olan soruları sordum. Babası Fransız Sayıştayından emekliymiş. Aslen Normandiyalıymışlar. Paris'e 5 yıl önce babasının Sayıştaya seçilmesinden sonra gelmişler. Bakaloryasını vermiş, 2 yıllık adliye yüksek okulunu bitirmiş, babasının arkadaşı bir avukatın yanında sekreter olarak çalışıyormuş. Çin Hindi'nde görevli bir havacı teğmenle nişanlıymış. Sonunda evlerinin bulunduğu Square'a, apartmanlarla çevrili bir çeşit özel alan geldik. Bizim kiracı olduğumuz eve benzeyen eski, taştan görkemli bir bina. Ben bir veda öpücüğünden sonra gitmek istiyordum ama Mirey beni ailesiyle tanıştırmak için çok ısrar etti. Bir aperatif içermişiz babasıyla. Ben de merak ettim. Arabayı park ettikten sonra içeri girdik. Bizim 1890'da yapılmış olan evin sanki ikiziydi. Aynı eski, demir kafesli, tıngırdayarak yükselen asansör, aynı aynalı girişler, duvarlar. Mirey'in babası 65 yaşındaymış. Yeni emekli olmuş, kibar bir adamdı. Kızına aksine Türkler hakkında çok şey biliyordu. Karısı anladığım kadar tipik bir taşra eşraf ailesindendi. Kızlarını getirdiğim için teşekkür ettiler. Adam güzel bir Armanyak, karısı Fransız usulü kahve ikram etti. Epeyce sohbet ettik. Mirey konuşmalara katılmıyor ama beni dikkatle dinliyordu. Kalkacağım zaman arabama kadar geçirmek için ısrar etti. Birlikte çıktık. Ben adet olduğu üzere tekrar buluşup buluşamayacağımızı sordum. Meğer daha önceden telefon numarasını bir kağıda yazmış, ben de bir kartımı verdim, ayrıldık. Bu sıradan rastlantı ve tanışıklık orada kalabilirdi. Oysa daha sonraki günlerde Mirey ile aramızda güzel bir dostluk oluştu. Gerçi benden epeyce küçüktü ama bunu hissettirmemek için elinden geleni yapıyordu. Ben ona karımdan ve oğlumdan söz ediyordum. O bana nişanlısını anlatıyordu. Onun sayesinde Paris'in benim yalnız başıma asla tanıyamayacağım yanlarını, özellikle de Paris gençliğinin dünyasını bir köşesiyle olsun görebildim. Beni arkadaşlarıyla tanıştırdı. Sanırım bir diplomat ve bir yazar arkadaşı olduğunu göstermek hoşuna gidiyordu. Garip bir şekilde yazar olmamdan çok arabamın diplomatik plakasıyla övündüğünü fark ettim. Sebebini öğrenmek istedim. Biz taşralıyız dedi. Bizim orada hiç diplomat ve tabii diplomatik araba yoktur. Senin sıkışınca otobüs duraklarına park yapman hoşuma gidiyor. Paris'ten ayrılacağım sırada onunla son kez buluştuğumuzda birden ağlayarak boynuma sarıldı ve beni öptü. Sen çok iyisin dedi. Seni çok seviyorum. Benimle yatmak istemiş olabilirsin. Ama beni hiç zorlamadın. Ben de seninle olmayı çok istedim. Ama ne olur beni ayıplama. Ben taşrada yetiştim. Taşralı geleneklerimize bağlıyım. Güleceksin biliyorum ama ben hala bakireyim. Bizde hala bekarete çok önem verilir. İşte bu yüzden sana daha fazla sokulamadım. Yoksa nişanlı olduğum için değil. Türkiye'ye döndükten bir süre sonra Mirey'in kilisede kıyılacak nikah için süslü püslü bir davetiye aldım. Interflora aracılığıyla çiçek göndererek mutluluklar diledim. 19. ayrımın sonu, sayfa 204.